genel izleyici kitlesi için uygundur.
EkoTürk ekranlarından herkese selamlar. Yine bir muhakeme programıyla karşınızdayız. Ben Fatih Ergenekon ve bugün konuğumuz akademisyen Furkan Özçelik hocam olacak. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk hocam.
Nasılsınız?
İyi çok şükür, siz nasılsınız?
Teşekkür ediyorum. Tabii siz aynı zamanda Fransa Ulusal Araştırma Merkezi'nde doktora yapıyorsunuz.
Evet.
Bununla beraber bir yandan New York Üniversitesi'nde de araştırma enstitüsünde araştırma asistanlığı yapıyorsunuz. Dolayısıyla bugün de biz yapay zeka ayıralım istedik. Gerçekten çok güncel bir konu hocam. Herkes bunu merak ediyor. Çünkü şöyle ki, yapay zeka dediğimiz zaman herkes bundan bir şekilde etkileniyor. Değil mi? Bugün işte kullandığımız telefonlardan uygulamalara kadar, bilgisayar modellemelerine kadar biz de bu konuyu şöyle enine boyuna hocam el almak istedik. Herkesi ilgilendiren meseleler olduğu için de güzel bir içerik hazırlamaya çalıştık, taslak hazırlamaya çalıştık ve bunları da belirli görsellerle sunmaya gayret edeceğiz. Tabii isterseniz önce şöyle başlayalım. Yani yapay zekanın önce kısa bir tanımı ve derin öğrenme arasındaki ilişkiden başlayalım. Yapay zeka dediğimiz zaman gerçekten felsefe mi var işin içinde, yoksa bilgisayar mı var? Nasıl açıklarsınız?
Öncelikle şunu söyleyeyim. Yani yapay zeka dediğimiz zaman aslında çok farklı şeylerden bahsediyoruz. Yani halk arasında farklı şeylerden bahsediliyor. Araştırmacılar arasında farklı şeylerden bahsediliyor. Burada spesifik olmak lazım. Yani bir felsefenin yapay zekası var, bir bilgisayar bilimlerinin yapay zekası var. Felsefenin yapay zekası mesela biraz daha soyut kavramlardan oluşur. Yani insanı taklit etme, insan gibi düşünebilme becerisi üzerinden daha çok oluşturulur. Diğer yandan bilgisayar bilimleri biraz daha somuttur. Yani böyle hesaplamalı, işte bilgisayar üzerinde biz bu sistemi nasıl gerçek hale getirebiliriz? Bu aslında tarihin birçok döneminde de değişmiş bir şey. Yani 1950'de işte Alan Turing'in ilk makalesi çıktığından beri bilgisayar bilimlerinde bu yapay zeka üzerine tartışmalar olur. Ve de her geçtiğimiz böyle 10-20 yılda paradigma değişimi de olmuştur. Yani 1950'deki yapay zekayla 1970 ve 80'lerdeki yapay zeka tanımı farklıdır. İşte 2000 ve 2010 sonrasına geldiğimizde farklı bir tanımı var yapay zekanın. Aslında derin öğrenme dediğimiz şey de biraz bu 2012 yılı sonrası yapılan ve yapay zekanın çehresini böyle tamamıyla değiştiren bir paradigma oldu. Bundan kısaca bahsedeyim. Yani biz derin öğrenme deyince ne anlıyoruz, ne diyoruz? Derin öğrenmenin aslında temelini yapay sinir ağları oluşturuyor. Nedir bu? Kısaca böyle çok tekniğe girmeden özetleyeyim. Yapay sinir ağları insan beyninden ilham alarak yapılmış sistemler ve beyindeki bu nöronlar, sinapslar gibi sistemlere böyle benzeyen hesaplamalı işlemlere sahip ve bu hesaplamalar bilgisayar üzerinde gerçekleşiyor. Bu birçok farklı görev için kullanılıyor. Mesela işte ses üzerine, görüntü üzerine, dil işleme üzerine. Ve bu sistemler yaptıkları hatalardan kendileri veri üzerinden öğreniyorlar. Aslında en kritik noktası bu işin bu. Yani 2012'den beri kullandığımız bu sistemlerde, derin öğrenme ve derin yapay sinir ağları modellerinde milyonlarca veriden kendi başına öğrenen ve yine milyarlarca parametreye sahip olan, yani oldukça büyük modellerden, sistemlerden bahsediyoruz. Derin öğrenmenin kısaca özeti bu diyebiliriz.
Ya aslında her tanım kendi içerisindeki çağın teknolojisine göre, kültürüne göre de tabii kavramlar değişebiliyorlar. Tanımlamalar değişebiliyorlar. Şimdi peki biz eğer yapay zeka uygulama ve modellerine gelecek olursak, birazdan görsellerimizi de vereceğiz. Bu büyük dil modelleri nelerdir? Yani nasıl bunları açıklayabiliriz hocam?
Yani işte ben de tanımlarda çok boğulmayalım istedim. Direkt işte uygulamalarla, evet, konuşmak bence de iyi olur. Hem seyircilerimiz açısından da keyifli olur.
Ki buradaki bazı uygulamaları zaten biz bugün biliyoruz.
Evet.
Bunlar sosyal medyada çok fazla kullandığımız, artık yavaş yavaş destek aldığımız modeller bunlar.
Evet, kesinlikle.
Böylelikle birinci videoyla hocam, birinci görselimize başlayabiliriz. Evet.
İlk aslında en meşhur, yani halk arasında iyice meşhur hale gelmiş, bakkalından araştırmacısına, futbolcusundan sosyal medya fenomenlerine kadar herkesin konuştuğu bir model. ChatGPT modeli. ChatGPT 2022 Aralık ayında OpenAI tarafından kullanıma sunuldu ve o dönemde çok hızlı bir şekilde kullanıcılar tarafından kullanılmaya başlandı. İlk 1 milyona en hızlı ulaşan böyle bir internet modeli oldu diyebiliriz. Bununla birlikte aslında halk arasında da yapay zeka tartışmalarının çok yaygınlaşmasına sebep oldu. Yani aslında 2012 tanımında bahsetmiştik. 2012'den bu yana biz yapay zekada büyük çalışmalar görüyoruz. Ama ne zaman ki daha böyle halkın kolaylıkla kullanabileceği yapay zeka modeli ortaya çıktı, işte ChatGPT gibi, bununla birlikte tartışmalar da iyice alevlendi.
Zaten bizim de biraz gündemimiz oradan dolayı geldi.
Evet.
Biz ilk defa normal halktan bir insanlar olarak yapay zeka ile tanıştık ve bizi büyülemeye başladı. Yani gözümüzü kamaştırdı. Çünkü biz ilk kez böyle bir doğrudan kendisiyle muhatap olma durumunda olduğumuz için birden tabii gündemimize de girmiş oldu.
Evet, evet. Yani ChatGPT'nin gerçekten yaptığı şeyler, özellikleri insanları birçok açıdan büyüledi. Yani bu zamana kadar çünkü yapay zekalarda görmediğimiz özelliklere sahipti. Zaten oldukça büyük bir model, neredeyse trilyondan fazla parametresi var. Bununla birlikte işte görsel girdi alma eklendi, farklı uzunlukta metinleri işleyebilme özellikleri eklendi. İnternette dolaşma özelliği eklendi. Bu mesela çok önemli bir durumdu. Çünkü ilk modelde mesela bu özellik yoktu ve siz internetten araştırmadan öğrenilemeyecek bir şey sorduğunuzda ChatGPT biraz uydurabiliyordu. İsmi ya da yazarı mesela işte bir kitabın yazarını sorduğunuzda bambaşka bir isim verebiliyordu. Ama artık internette tarayıcıda dolaşma özelliği de gelmesiyle aslında o işlerde de daha iyi hale gelmeye başladı. Birçok açıdan iyileşti diyebiliriz model. Bununla birlikte Microsoft da OpenAI ile anlaşma gerçekleştirdi. Bu ChatGPT'nin de başarısıyla birlikte. Microsoft da bu ChatGPT modelini, daha doğrusu GPT-4 modelini birçok farklı uygulamaya da entegre etti. Yani bunlardan mesela Bing arama motoru bunlardan biri oldu ve artık arama motorunda arama yaparken bir yandan yapay zekanın da size böyle bir çıktı sunduğunu görüyorsunuz. Diğer taraftan işte bilgisayar uygulamalarında Copilot ortaya çıktı. Yani artık siz bilgisayarda bir şey yapacağınız zaman yapay zeka ile birlikte bunu asistan olarak kullanarak yapabiliyorsunuz. Böyle özellikler ortaya çıktı.
Peki diğer görselimize gelecek olursak, Google'ın da bununla ilgili ciddi çalışmaları olduğunu biliyoruz. Tabii OpenAI belki şu an en yaygın ama diğeri de geri kalmayacaktır. Google'da ne gibi gelişmeler var?
Öyle, şimdi yani OpenAI aslında bildiğimiz büyük şirketlerden biri değildi bu ChatGPT modelini sunmadan önce. Her ne kadar gerçekten yapay zeka konusunda ilk çıktığından beri iyi işler yapsa da. Tabii ChatGPT'nin başarısı diğer büyük şirketlerin biraz ağzını sulandırdı ve bir şekilde bu OpenAI'ın hegemonyasını nasıl devirebiliriz, biz nasıl daha iyi bir model yapabiliriz diye çalışmalara başladılar. Burada Google verdiğiniz örneklerden biri Gemini modelini çıkardı. Şimdi bu Gemini modelini aslında kısaca böyle GPT ile kıyaslayacak olursak aslında hala bazı yönleriyle GPT modelinden geride kalıyor. Ama bazı özellikleri de öyle iyileştirmeler var ki GPT'nin yapamayacağı şeyleri yapabildiğini görüyoruz. Bunlardan bir tanesi işte girdi hafızasının fazla olması. Bu ne demek? Yani teknik olmadan açıklamak gerekirse, siz GPT'ye mesela 200-300 sayfalık bir dokümanı tek seferde verip onu analiz etmesini isteyebiliyordunuz. Gemini'de bunu 2000 sayfalık bir külliyata dönüştürebiliyorsunuz. Yani tek seferde siz bu 2000 sayfalık külliyatı verip o külliyatın herhangi bir yerinden bir soruyu sorup cevap alabiliyorsunuz. Burada arkadaşlarımızın yayınladığı görselde de mesela bir örnek var bununla alakalı. İşte 400 sayfalık NASA'nın yaptığı bu Ay'a ilk gidilen, Ay'a ilk ayak basılan, işte Neil Armstrong'un ayak bastığı ana dair bir NASA'nın uzay üssüyle Neil Armstrong arasındaki bir diyalog dokümanı var. Bu 400 sayfalık bir resmi doküman. Bununla birlikte Gemini'ye bir de resim çizilmiş. Bu da tam böyle Ay'a ayak basma anını temsil eden bir resme benziyor ve Gemini'ye şunu sormuşlar. İşte bu çizilen resim bu diyaloglardan tam olarak nereyi temsil ediyor? Bu 400 sayfalık dokümanda nereye tekabül ediyor? Bunu sormuşlar. Ve Gemini modeli de doğru bir şekilde işte bu insanlık için, bu benim için küçük bir adım ama insanlık için büyük bir adım sözünü cevap olarak sunmuş. Oldukça etkileyici bir çıktı.
Bunu anlayabilmiş olması da muhteşem bir şey değil mi?
Kesinlikle. Yani kesinlikle yapay zekada...
O sözün, o cümlenin o ana ait olduğunu yakalayabilmesi...
Kesinlikle.
...ve bunu başlık olarak vermesi gerçekten muhteşem.
Ya buradaki karmaşıklığı gerçekten anlamamız lazım. Yani orada bir çizim var. Sadece böyle bir ayak resmi çizilmiş. Tam böyle basma anına benzer bir ok işareti yapılmış. Diğer taraftan 400 sayfalık koca bir doküman var. Orada bir sürü şeylerden teknik bahsediliyor vesaire. Ama Gemini o resimde o... Tam olarak o anı eşleştirmeyi başarmış. Diğer yandan aslında Gemini'nin yapıp şu an GPT'nin yapamadığı bir şey de video girdisi almak. Ses ve video girdisi. Bu da çok önemli. Çünkü biliyorsunuz yani şu an internette video üzerine büyük külliyatlar var ve bunlar mesela tarayıcıdan bir arama yaptırdığımızda arama motorlarından biz bunlardaki cevaplara tam olarak ulaşamıyoruz. Çünkü bunlar o şekilde kayıtlı değiller. Ama Gemini modeline siz atıyorum 5 saatlik bir video verdiniz ya da 10 saatlik bir video. Ama siz orada mesela çok ufak spesifik bir şey arıyorsunuz. Yani nerede bu spesifik konudan bahsediliyor diye düşünüyorsunuz. Tam olarak o noktayı mesela 5 saatlik 10 saatlik videonun içerisinde bulup size onu getiriyor. Siz de bütün o videoyu izlemek zorunda kalmadan cevabınıza ulaşabiliyorsunuz.
Time kodundan ulaşabiliyoruz.
Kesinlikle.
Özellikle aratmış olduğum bir kelime varsa nasıl herhangi bir dokümanda... kelimeyi aratabiliyorsam bu aramayı video üzerinden de sağlayabiliyoruz artık öyle mi?
Evet, evet ama sadece şöyle düşünmemek de lazım mesela yani orada konuşmacının konuştuğunun tamamıyla aynısını yazmanız da gerekmiyor. Mesela alakalı bir konu hatta şöyle bir şey de var bu geçen sosyal medyada örneklerinden gördüğüm bir tanesi. Hoca nerede kalemini düşürüyor diye sormuş. Yani söylediği bir şeyle alakalı değil yaptığı bir aksiyonla alakalı ve tam olarak o sahneyi Cemil'e getirmeyi başarıyor. Gerçekten etkileyici bir durum.
Yani birebir değil kelimelerle de bunu yansıtıyor olabilmesi yani kelime üzerinden değil durumu analiz edip okuyabilmesi veya nerelerde su içti, nerelerde çay içti ya da gibi belirli sorularda demek ki yarın bugün cevaplar bulabileceğiz. Diğer peki uygulamalara baktığımızda?
Yani işte Google dediğimiz gibi büyük şirketlerden bir örnekti. Diğer tarafta Anthropic şirketi var. Aslında Anthropic isim olarak bize pek tanıdık gelmese de bu şirket hem Amazon'dan hem Google'dan yatırım almış. Yaklaşık 7.3 milyar dolar yatırım almış bir şirket. Bu şirket de mesela Claudio 3 Opus modelini çıkardı. Yine bunun diğer modellere göre farkına değinecek olursak aslında çok belki belirgin örneklerden bahsetmek zor olabilir ama özellikle muhakeme tarafında programımızın da adıdır. Evet. Muhakeme tarafında ve matematik alanında diğer modellerden öne çıktığını görüyoruz. Burada mesela yine sosyal medyada bazı bunlarla alakalı çıktılar, paylaşıldı. Gördüğüm etkileyici örneklerden biri şuydu. Çok karmaşık bir fizik makalesini anlayıp onu daha basit bir şekilde mesela sunması. Hatta onunla alakalı başka neler yapılabilire dair bazı böyle tüyolar vermesi oldukça etkileyici bir şey. Yani bu diğer dil modellerinde bu kadar kaliteli bir şekilde görmediğimiz bir şeydi. Bununla birlikte bir denemede gördüğüm kadarıyla... dinler tarihinde böyle yer edinmiş antik eserlerin, üzerinde böyle tam okunamayan dillerin bulunduğu eserlerin bu modele verildiğinde böyle bir tahmini bu eserde ne diyor olabilirin karşılığını verdiğini görüyoruz. Tabii bunda doğru mu yanlış mı bir bilgimiz yok. Yani karşılaştırabileceğimiz bir örnek yok. Ama buna dair bir deneme bile yapıyor olması oldukça etkili bir şey. Özellikle dinler tarihi açısından oldukça ilginç çıktıları, oldukça önemli kilometre taşı olaylara sebep olabilecek bir şey olabilir yapay zekanın bu uygulaması.
Yani ben aslında şunu anlıyorum. Her bir şirket sanki bu yapay zeka belirli alanlarda çok fazla ön plana çıkartıyor. Diğer şirketlerde onların yoğunlaşmadıkları alanlarla ilgili bir takım bize faydalar sağlayacak gibi duruyor. Bu rekabette açıkçası biz kullanıcılar açısından oldukça keyifli bir durum oluşturuyor.
Kesinlikle.
Bu rekabetin olması bizlerin çok lehine olan bir durum gibi gözüküyor. Tabii şimdi Apple'a baktığımızda Apple da tabii öncü şirketlerden özellikle sektöre yön veren ve tabii insanların merakla beklediği bir durum. En son rakipleri de belirli yapay zeka modellerinden yararlanarak anlık çeviriler gibi böyle bir takım yapay zeka uygulamaları sunduğunu hatırlıyorum. Özellikle M1 çiplerinde durumların en son şu an.
Şöyle aslında Apple yapay zeka konusunda böyle çok isim olarak öne çıkmadı. Yani bir Google kadar, bir Meta kadar öne çıkmadığını görüyoruz. Ama Apple biraz daha şöyle farklı bir strateji izliyor. Böyle biz en iyi yapay zekayı yapalım gibi bir stratejisi yok. Daha çok biz kullanıcılara sattığımız ürünlerde nasıl bir yapay zekayı entegre edebiliriz? Daha böyle kullanıcı odaklı, daha böyle küçük sistemler, mesela işte GPT'ye, Gemini'ye göre daha küçük sistemler çalıştırıyorlar ama biz bunu mesela mobil cihazlarda nasıl çalıştırabiliriz gibi bir yaklaşımları var. Onların da mesela bir yakın zamanda model çıkardığını gördük. MM1 adlı bir yine büyük dil modeli. Bunun diğer modellerden farklı aslında çalışma stilinden ziyade teknik makalesinin oldukça açık sunulmuş olması. Yani şimdi biraz Google'ın da diğer taraftan OpenAI'nin de makalelerinin bu büyük dil modelleriyle çok fazla bir şey ortaya sunmadığını görüyoruz. Yani bir makale yazmışlar ama tekniğine dair böyle çok fazla detay vermeden, yani biz böyle bir model çıkardık, bunları yapıyor gibi. Ama aslında alt tarafta tam olarak nelerin işlediğini size belli etmiyorlar. Apple'ın bu konudaki farklı yaklaşımı, ki aslında Apple yani bir satış konusunda daha fazla öne çıktığı için böyle bir hamle beklemezsiniz ama oldukça açık bir şekilde makalede neler yaptıklarını sunmuşlar, teknik detayları. Yani böyle bir açık kaynak olarak bunu yapmak isteyen araştırmacılar olsa gayet rahat bir şekilde o makaleyi takip edip, eğer imkanları varsa fiziksel olarak, bunu yapmaları mümkün. O yüzden Apple'ın bu yaklaşımı diğer taraftan öne çıktığını görüyoruz.
Tabii Elon Musk da bu konuda boş durmayacaktır diye tahmin ediyorum. O da çünkü sürekli açıklamalar yapıyor. Ve bu konuya da kendi sahip olmuş olduğu X'te de sürekli değiniyor hocam. Orada durumlar nasıl?
Şöyle, Elon Musk tabii biraz magazinsel de bir karakter. Yani işte OpenAI'nin aslında ilk yatırımcılarından biridir aynı zamanda o Elon Musk. OpenAI biraz ismi itibariyle aslında open dediğimizde daha böyle açık kaynak, insanlara daha şeffaf bir şey sunacakken daha sonra biraz böyle yapay zekanın tehlikelerini de bahane ederek daha böyle kapalı bir alana geldi. Ve bu her ne kadar içeride ne döndüğünü tam olarak bilmesek de en azından Elon Musk bunun biraz onu rahatsız ettiğini söyleyerek OpenAI'den çekildi ve kendi farklı bir şirket kurdu. Hatta yakın zamanda OpenAI'ye de dava açtı bu konuyla alakalı. Yani kendi yatırım yaptığı şirkete dava da açtı. İşte siz böyle açık kaynaklardan bahsetmiştiniz, aslında yatırımcıları siz yanılttınız gibisinden bir dava durumu oldu. Bunun üzerine dediğiniz gibi xAI diye bir şirket kurdu Elon Musk ve orada da böyle büyük dil modelleri konusuna bir giriş yapmaya çalıştı. Yine bu modelin de aslında böyle GPT ile, Gemini ile ya da Claude ile tam aynı seviyede olmadığını görüyoruz. Yani başarım olarak o kadar iyi değil. Ama Elon Musk o belki davanın da getirdiği o magazinsel etkiyle şöyle bir şey yaptı. Bu Grok 1 denilen büyük dil modelini xAI'nin çıkardı. Açık kaynak olarak sundu. Yani koduyla, ağırlıklarıyla, yani çalıştırabileceğiniz bir şekilde araştırmacılara sundu. Tek sıkıntısı şu, model oldukça büyük ve modeli çalıştırabilecek kaynaklar şu anki mesela üniversitelerin kaynaklarına tam denk gelmiyor. Yani oldukça iyi üniversitelerde belki böyle büyük serverlarda çalıştırılabilecek bir model. Ama onun haricinde ortalama bir üniversitedeki işte grafik kartlarıyla ya da bilgisayarlarla çalıştırılması zor bir model. O yüzden biraz oradan da eleştiri aldı. Yani sen evet açık kaynak olarak bunları paylaşıyorsun ama bunları zaten kim çalıştırabilecek gibi bir eleştiriye sebep oldu.
Evet, peki bir görselimiz daha var. Üçüncü görselimiz gelecek. Meta'da durumlar nasıl diye sorsak. Onlar biliyorsun sosyal medya, çünkü hesabı olduğu için tabii milyarlarca kullanıcıdan bahsediyoruz.
Evet. Ya Meta aslında oldukça farklı yönleri olan bir şirket ve yapay zeka konusunda yani ne kadar sonda bahsediyor olsak da oldukça öncü de bir şirket. Yani Google'la birlikte Meta bu işlerin biraz başını çekiyorlar diyebiliriz. Onlar aslında ilk başlardan itibaren birkaç model yayınladılar. Llama 1, Llama 2 gibi modeller. Ama yani yine bu modeller daha önce de dediğimiz gibi GPT modelinin gölgesinde kaldılar. Meta da bu durumun aslında farkında olduğu için Mark Zuckerberg açıklama yaptı sosyal medyadan ve Llama 3 modeli için 2024'ün sonuna kadar toplam 600 bin adet grafik kartı alacaklarını Nvidia'dan söyledi. Bu nasıl bir rakam diye soracak olursak aslında yani sadece ekran kartına 20 milyar dolarlık bir yatırım yapacaklar bu modeli eğitebilmek için. Gerçekten olağanüstü bir rakam diyebiliriz.
Evet, şimdi bir benim de hocam çok merak ettiğim ve sormakta gerçekten sabırsızlandığım bir konu var. Bu da metinden resim üreten modeller. Artık bugün bir şekilde hepimiz bir sosyal medya kullanıcısı olarak bir şeyler paylaşırken mutlaka grafik ve resim kullanmaya artık başladık. Değil mi? Yani çok önceden de insanlar birbirlerine mesaj atarlarken bayramlarda, cumalarda vesaire de hep böyle görseller üzerinden konuşurlardı. Artık bunlar çok daha fazla kalitelileşmeye başladı. Sanki biraz şunu yapmaya başladık. Yani yazıları veya metinleri azaltıp resimleri çoğaltmaya başladık. Resimleri daha böyle manalı, anlamlı hale dönüştürmeye çalışıyoruz. Şimdi gelecek olursak şahsen metinden resim üreten modeller. Yani ben bir durum anlatmak istiyorum size. Bunu grafik bilgim yok veya çok ileri düzeyde değil ama ben beni anlamasını istiyorum. Yani kurmuş olduğum kelime ve kavramlarla bana bir şeyler çıkartmasını istiyorum. Burada ne aşamadayız?
Şöyle tabii bu geçtiğimiz senede büyük dil modelleri oldukça manşetleri aldı. Öyle olunca tabii bu metinden resim üretme meselesi bir tık işin altında kaldı diyebiliriz. Ama yine oldukça yine ilgi gördü. Burada önümüze çıkan mesela farklı modeller var. Yine OpenAI'ın mesela DALL-E 3 modeli aslında GPT ile birlikte o kullanıma sunuldu. Bu oldukça ilgi çeken bir model. Burada kalite açısından aslında şunu söylemek lazım. Mesela 2015'ten bu yana metinden resim üreten modeller var. Ama gerçekten o zamanki resimleri biz mesela yapay zeka araştırmacıları olarak çok heyecanlanmıştık. İşte yani neye benzediği belli olmayan bir resim üretiyordu yapay zeka modelleri ama biz şoka giriyorduk nasıl böyle bir şey üretebilir diye. Ama sonra baktığımızda işte 2020'den itibaren öyle gelişmeler yaşandı ki bu anda yani gerçeğinden ayırt edilmesi bazen mümkün olmayan resimlerin üretildiğini görüyoruz. İşte DALL-E 3 dediğimiz gibi böyle modellerden biri, Midjourney yine buna benzer modellerden biri. Stable Diffusion özellikle açık kaynak ve ücretsiz kullanımı sebebiyle oldukça öne çıktı. Biraz da araştırma tabanından çıktığı için böyle bir imkan sağladı. Burada gerçekten güzel çalışmalar gördük. Hem sanatsal açıdan hem birçok farklı kullanımda, sosyal medyada böyle içeriklerin çok fazla üretildiğini gördük. Ve sadece aslında bu metinden resim üretmeyi şey olarak algılamamak lazım. Yani sıfırdan işte ben bir yazı yazıyorum ve onun resmini sıfırdan üretiyor gibi düşünmemek lazım. Mesela çok beğendiğimiz bir resim var ama o resimle alakalı bir şey değiştirmek istiyoruz. İşte bir sahne var, işte sepetin içerisinde bir kedi var. Ben bunu köpeğe değiştirmek istiyorum. Bunu da yapabiliyorum aslında. Yani sadece...
Yani o görselin girdisini mi veriyoruz?
Ya şöyle hem görsel girdisini veriyoruz hem de altına mesela açıklama yazıyoruz. Diyoruz ki bu resimdeki kediyi belirli bir köpek türüne çevir.
Evet.
Ya da işte resimde bir futbol topu var. Bunu basketbol topuna çevir gibi böyle örneklerle aslında resimleri de değiştirebiliyoruz. Bu da aslında grafik tasarımcılar için yine oldukça önemli bir özellik. Yani insanların belki saatlerce uğraştığı bir şeyi tek bir yazıyla halledebilmeleri oldukça
yıllar sonra farklı. Grafik tasarımıyla uğraşanların işsiz kalma gibi bir durumu var mı? Belki bunu ayrı bir başlık olarak da ele alabiliriz ama.
Evet, ya bunu şöyle yapalım. Mesleki yapay zeka ile alakalı biraz bahsedeceğim. Aslında evet. Buna oradan bahsedebiliriz. Oldukça önemli bir konu. Mesleki konularda gelişen yapay zekaların nasıl bu sektörü etkileyeceği.
Yani hangi iş kollarının azalmaların olup hangi iş kollarının artmaların beklendiği de gerçekten konuşulması gereken konulardan biri. Bir görselimiz daha var. Dördüncü videomuz var. Aslında burada şunu görmeye başladık sadece. Metinden resim üretme değil hocam. Metinden bazı videolar üretmeye başlıyoruz. Özellikle bunlar az önce biraz bahsettiniz ama 3 boyutlu videolar şeklinde dolmaya başlıyor. Artık bir video gördüğümüz zaman bunun gerçek bir video mu yoksa yapay zeka öğretimi olup olmadığını anlama olasılığımız çok çok düşecek gibi gözüküyor. Çünkü hayret verici derecede o incelikler birebir gibi hocam yani.
Öyle ya, bu 3 boyutlu resim üretme meselesi tabii şu an diğer modeller kadar yaygın değil. Yani resim üretme kadar yaygın değil ve kullanıcılara çok sunulmadı. Ancak çok büyük fırsatlara kapı açıyor. İşte geçtiğimiz günlerde işte yeni AR, VR gözlükleri çıktı, böyle takıp sanal dünyada dolaşabildiğiniz. Şu an mesela onların çok fazla içeriği yok. Yani girdiğiniz zaman birkaç uygulama görebiliyorsunuz. Ama böyle modellerle birlikte işte ekranda da görüyordur izleyicilerimiz. Yani 3 boyutlu objelerin ortama rahatlıkla sunulabildiği ya da 3 boyutlu sahnelerin, ortamların rahatça oluşturabildiği modeller gelmesiyle birlikte aslında çok hızlı bir şekilde uygulamaların arttığını da görebiliriz. Yani siz sadece bir metin yazıp bir 3 boyutlu sahne oluşturabiliyorsunuz. Burada sağa sola döndüğünüzde farklı, o sahnenin farklı yönlerini görebiliyorsunuz. Ve de ortamda onunla etkileşim kurabileceğiniz objeler olacak. Yani mesela 3 boyutlu bir sanal basketbol topu olabilir ya da farklı birçok şey olabilir. Bunlarla artık etkileşim kurabileceğiniz objeleri sadece metinden üretmeye başlayacaksınız. Bu gerçekten oldukça önemli bir araştırma alanı.
Biz bunu eskiden sadece sinemalarda görürdük. 3 boyutlu filmler izlerdik.
Evet.
Sanki gerçekten önümüzden, örnek veriyorum, bir kelebek geçiyormuş gibi hissederdik vesaire. Ama artık bunu bizim metinden üretip kendimizin yazıyor olması çok enteresan bir durum değil mi? Bu da gerçekten ilginç.
Öyle, burada aslında şunu da eklemek lazım. Yani sadece kelebek size geliyor gibi olmayacak. Siz o kelebeğin etrafında dönebileceksiniz. Hatta şöyle bir etkileşim olduğu için, yani sizin nerede olduğunuzu bildiği için kelebek gelip parmağınıza bile konabilecek. Yani böylesi bir etkileşimden bahsediyoruz.
Müthiş. Artık tek taraflı değil, çift taraflı bir durumdan bahsediyoruz.
Kesinlikle.
Beşinci görselimiz var. Burada da yine metinden görüntü üretme konusunda OpenAI'dan biraz bahsedecektiniz zannediyorum. Tabii şu an en çok bildiğimiz firma o. Kendileri ne durumdalar?
Şöyle, burada metinden özellikle video üretme kısmı da oldukça önemli bir yer tutuyor. Yani video dediğimiz şey çünkü sosyal medyada büyük yer tutan bir şey.
Evet.
Aynı zamanda işte film sektörü vesaire birçok alanı etkileyebilecek bir şey. Normalde yine işte Stable Diffusion gibi ya da farklı şirketler böyle metinden video üretmeye dair bazı modeller çıkardılar. Ama bunlar nasıl modellerdi? İşte nasıl resim üretiyorlarsa biraz resimdeki objelerin böyle sağa sola kayması, yani çok keskin hareketler değil, ufak böyle dalgalanmalar diyebileceğimiz hareketlerdi. Ama OpenAI yine öyle bir, yani çıtayı öyle bir noktaya çekti ki Sora modeliyle birlikte oldukça dinamik hareketler, hatta sahnelerin farklı böyle kamera açılarından gelmesi, işte sanki yukarıdan drone görüntüsüyle gelip birden böyle insanların arasına girmesi gibi böyle pan out'lar, zoom'lar gerçekten yani herkesi böyle şaşkına çeviren. Çünkü dediğimiz gibi bir önceki araştırma öyle bir yerdeydi ki birden böyle bir sıçrayış kimse beklemiyordu.
Hocam diğer bölüme geçmeyelim. Ara vaktimiz geldi.
Tabii.
Buraya kadar aldık. İkinci aşamayı da aradan sonra devam etsek.
Olur tabii ki.
Peki. Efendim, akademisyen Furkan Özçelik bizlerle, kısa bir aramız var. Sonrasında karşınızdayız tekrar. Efendim, karşınızdayız tekrar. Akademisyen Furkan Özçelik'le beraber yapay zekayı ve ne gibi gelişmeler olduğunu konuşmaya devam ediyoruz. Şimdi sevgili hocam, ilk başta tam en son şunu konuşuyorduk. Dedik ki yani metinden video üretmenin aşamada bunu hemen hemen ben en azından öyle anladım. Yani iki aşamaya böldük. İlk başta çok minimal düzeyde şeyler vardı. Belirli sinir hareket ettirme, kenarlarını gösterme, köşelerini gösterme gibi derken OpenAI'nin bu anlamda bir gerçekten devrim oluşturduğunu söyledik. Geçenlerde de gerçek bir YouTube kanalı var ve bu tamamen yapay zeka ile yapılmış. Hazreti Muhammed'le alakalı bazı belgeseller yapılmaya başlandı. Yani şu olabilecek mi? Şunu da merak ediyorum işin doğrusu. Ben kafamda bir sahne kuracağım ve bu sahnenin bütün detaylarını, hava durumunu, sahnenin nerede çekildiğini, eğer kişiler varsa bunların kıyafetlerine kadar yazdığımda ortalama bir şeyler elde edebilecek mi?
Ya şöyle, şu an mesela biz OpenAI'nin o Sora modelinin, yani metinden video üreten modelin çok detaylarını bilmiyoruz. Gerçekten tam olarak nasıl bir sistem kullandıklarını açıklamadılar. Bunun yine tehlikeli olacağını düşünüyorlar. Bununla birlikte her ne kadar bunu kullanıcıya açmayı geciktirseler de Hollywood'la birlikte çalışmalar yaptıklarına dair bir sosyal medyada bazı şeyler sunuldu diyeyim. Ve de aslında biz işte sosyal medyada yayınlanan o Sora'nın çıktılarını gördüğümüzde ekranlarda seyircilerimiz görmüştür. Gerçekten böyle fragman seviyesinde, yani bir film fragmanı seviyesinde bir çıktı görüyoruz. Öyle olunca haliyle işte bahsettiğiniz YouTube'da yayınlanan Hazreti Muhammed belgeseli bunlardan biri. O da her ne kadar daha eski modelleri kullanıyor. Dediğimiz gibi hani sonra henüz kullanıcılara açılmadığı için. Yine de etkileyici görseller sunmayı başarmışlar. Biraz yapay zekanın yardımıyla, biraz designerların yardımıyla. Ama ben özellikle böyle modellerin artmasıyla daha hikayenin öne çıktığı ve dizayn kısmının daha çok bitkide yapay zekaya bırakıldığı çalışmalar göreceğimizi düşünüyorum. Yani artık fikirler, bir video ile alakalı fikirler işin dizayn kısmının önüne geçecek. Çünkü yapay zeka bu konudaki işleri çoğunlukla halledecek gibi duruyor.
Evet, işin teknik kısmını yapay zekaya bırakıp hayal etme kısmını insan canlandırmaya devam edecek gibi gözüküyor.
Orayı bile elimizden alırlar mı diye bazen düşünmüyor değiliz yani. Çünkü onu da ekleyelim. Mesela işte ChatGPT'ye siz bir senaryo yaz dediğiniz zaman ya da böyle mesela birbirinden farklı konseptleri birleştir dediğiniz zaman gerçekten bunu oldukça başarılı bir şekilde yapabiliyor. Yani öyle olduğu zaman senaryo yazarları bile aslında biraz bu konuda düşünsünler diye vereyim.
İnanılmaz bir şey. Kesinlikle. Yani sanki biz hani hayal etmenin, düşünmenin, olayları analiz etmenin sadece insana mahsus olduğunu düşünürken bunun insan elinden alınıyor olacağını düşünmek bile gerçekten korkunç bir devrim gibi gözüküyor.
Öyle.
Şimdi tabii robotik yapay zekaya biraz bakalım. Şimdi gerçekten de bugün toplum içerisinde biz yapay zeka dediğimizde hep aklımıza gelen bir takım robotlardı. Hep biliyorsunuz bununla ilgili hatta tartışmalar olmuştur. İşte düğmelerini basıp kapatabilir miyiz, kapatamaz mıyız? Bir takım böyle kötülük senaryoları falan da çok yazılmıştır. Robotik, yapay zeka ve robotik arasındaki ilişkiler ve bu fiziksel anlamdaki durumlar nasıl şu an güncel olarak?
Robotik alanında biraz durum şöyle, yani yapay zekanın bu son senedeki devrimsel çıkışını tam olarak takip edememişti şu zamana kadar ki hala tam olarak o çıkışı yakaladığını söylemek zor. Dediğiniz gibi böyle robotlardan bahsettiğimizde insanlar biraz daha bunu yani yapay zekayı somut olarak gördüklerinde biraz daha bu ilgi çekici hale gelebiliyor. Yani bilgisayarda şimdi işte ChatGPT ile konuşuyoruz ama ChatGPT neredeydi? Server dediğimiz yer neresi, bulut neresi? Biraz kafada bazen çok soyut kalabiliyor. Ama robotu gördüğümüz zaman yapay zekayı daha böyle somut olarak algılayabiliyoruz. Biraz bunun etkisi var. Son yıllarda yine bu robotik çalışmalarda farklı şeyler yapıldı. Yani burada mesela 6. görseli...
Evet, 6. görselimizi verebiliriz.
Verebiliriz. Bu görselde işte Google'ın yaptığı bir robotu görüyoruz. İşte Palmi adında. Bu robotun özelliği şu, aslında... Bu robotun içindeki sistem yine bir büyük dil modeli. Yani evet kendisi bir robot ama sistem olarak içinde yazılım olarak bir büyük dil modeli çalışıyor. Ve bu büyük dil modeli işte bu GPT-4'teki gibi hem yazı alabiliyor, hem ses alabiliyor, hem video girdisi, görsel girdisi de alabiliyor. Hal böyle olunca bunların hepsini işleyip ona göre işlem yapabiliyor. Orada mesela görselde şunu görecek seyircilerimiz. Gidip bir çekmeceden işte bir cips alması isteniyor ve gidip işte o çekmeceyi açıp robot cipsi alıp götürmesi gereken yere götürüyor. Ki orada mesela insanlar bazen böyle sopayla müdahale ediyor. Yani tam cipsi alırken tekrar müdahale ediyor, cipsi düşürüyor, tekrar alıyor. Bu tarz böyle tepkiler vererek en sonunda onu gidip alıp yola devam edebiliyor. Diğer yandan mesela masa üzerinde farklı objeler var diyelim farklı renklerde. İşte diyorsunuz kırmızı renkteki objeyi al diğerinin yanına götür. Yani sadece siz bunu yazıyla yazıyorsunuz ve o alıyor kırmızı objeyi oraya götürüyor. Onu onun üstüne koyuyor. Tamamen sadece yazı girdisiyle artık. Yani eskiden mesela bunlar kodlamayla oldukça dikkatli şekilde yapılması gereken yerlerde. Yani bazen böyle koordinatlar yazarak bunları söylemek gerekiyordu ki robot tam olarak o işlemi yapabilsin. Ama siz yazıyla artık bunu yapabildiğiniz için oldukça gelişmiş bir robot sistemine sahip oluyorsunuz.
Ve koordinatla değil masanın üzerindeki kırmızı cisim gibi
evet.
Çok daha genel bir şeyden artık bahsediyorsunuz. O kadar santim santim bir koordinat vermek yerine.
Öyle yani aslında her insanın yapabileceği bir girdi meselesi oluyor. Bu böyle olunca artık böyle evlerde ya da fabrikalarda daha rahat kullanılabilen robotları göreceğiz diyebiliriz.
Evet. Bir görselimiz daha var. 7. görsel. Burada da ChatGPT 4 robot modelimiz var.
Şöyle bu aslında Figure denilen bir şirket GPT ile birlikte bu robotu çıkardı. İşte ilk model Figure 1. Bunun bir önceki modelden farkı ne diye soracak olursak işte Palmi'yi görmüşsünüzdür. Böyle çok farklı bir yapısı var. Böyle tek bir kol gibi ekran deseniz tam olarak neye benziyor kamerası vesaire. Tam böyle bir şeye benzetemediğimiz bir robot. O tabii yani pneumatik açıdan o hareketleri rahat bir şekilde yapabilmesi için sağlanmış bir şey. Figure 1'ın farkı ise bunun bir insansı robot yani humanoid olması. Yani böyle işte iki kolu, iki bacağı, bir böyle kafası her ne kadar insana benzemese de bir kafası olan bir robot. Bu robotun da videosu daha yeni yani geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada yayınlandı ve yine oldukça ilgi çekti. Bu robot mesela işte çevresinde atıyorum masada olan objelere böyle alabiliyor. Oradan çöpü alıp sepete atıyor. Siz bununla alakalı komut veriyorsunuz diyorsunuz. Mesela işte bana elmayı uzatabilir misin ya da bana yiyecek bir şey verebilir misin dediğinde o masanın üzerindeki elmayı gidip sizi veriyor. Yani illa tam olarak aynı komutu da vermenize gerek yok. O muhakemeyi yapıp nereden neyi vereceğini algılıyor. İşte siz orada bir şey değiştirdiğinizde, bir tabağı bir yere koyduğunuzda gelip o tabağı tekrar bulaşıkların arasına yerleştirebiliyor. Ya buna benzer böyle aslında evde asistanlık yapabilecek bazı özelliklere sahip bir humanoid robot geliştiriyorlar Figure One şirketi.
Evet, biz robot deyince aklımıza gelen ilk şey zaten o. Evde mutlaka yardımcı olacak bize. Günlük evet. Hayatımızı basitleştirebilecek bir robot ve yapay zeka arayışına giriyoruz. Bir 8. görselimiz daha var. Evet.
Şimdi burada da aslında biraz otonom araçlardan bahsedeceğiz. Her ne kadar hani tam olarak robot sayılmasalar da bunlar da fiziksel sistemler. Yine yapay zeka kullanıyorlar. Otonom araçların şöyle bir şey var aslında. Otonom araç çalışmaları da neredeyse 2000'lerin başından beri yapılan şeyler. Ama oldukça zor ve meşakkatli bir şey. Çünkü hani yolda gitme dediğimiz eylem oldukça karmaşık şeyleri barındırıyor. Yani yayalar var, ilginç yollar var, yolda beklemediğimiz belirsizlikler var. Ve bunların her birini böyle hesaba katıp bir yapay zeka sistemi tasarlamak oldukça zor. Yani insanlar olarak araba sürmeyi öğrendikten sonra bu zorlukları artık çok farkına varmıyoruz. Hani beynimiz otomatik olarak birçok şey işliyor. Ama yapay zekada bir otonom araç sistemi çalıştığınızda aslında ne kadar çok bu işin karmaşık olduğunu anlayabiliyorsunuz.
Uyarıcının çok olması. Kesinlikle. Aslında bütün hepsi bunu biraz göstermez mi bize? Yani çok karmaşık yapıları insan beyni olarak o kadar artık normalleştiriyoruz ki karmaşıklığının farkına bile varamayabiliyoruz yani.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani bir beyin sistemimiz biraz enerji açısından verimli olmak için genelde birçok şeyi arka planda çalıştırır. Öyle olunca da birçok şeyin farkına varmadan aslında otomatik olarak yapıyoruz. Burada yapay zekalarda, işte otonom araçları yapan sistemlerde de Wave AI diye bir şirket karşımıza çıktı. Bundan önce daha farklı şirketler de vardı ama Wave AI böyle yatırım almasıyla ve de bu konularda somut çıktılar sunabileceği fikri oluşturmasıyla diğer şirketlerin biraz önüne çıktı diyebiliriz. Bu şirket İngiltere'de 2017 yılında kuruldu. Daha sonra işte birçok farklı yerlerden yatırımlar aldı. Birkaç milyar dolarlık, tam rakamı bilinmese de. Ve bunlar böyle farklı, aslında şöyle bir şey yaptılar. Tamamıyla full otonom sistemlere odaklanmak yerine biz nasıl belirli bölümlere odaklanabiliriz? Yani nasıl bu otonom araçlara belirli işlemler sağlayabiliriz ki bunlar bizim için daha iyi hale gelebilir şeklinde bir çalışma yaptılar. Bunlarda mesela Gaia adlı bir model çıkardılar ve bu modelin özelliklerinden biri sentetik veri üzerinde, yani aslında gerçek dünya olmayan bir veri üzerinde bu otonom sürüşü gerçekleştiriyor olması. Yani bir sistem düşünün, normalde otonom araç gördüğünüzde, işte seyircilerimiz yine görüntülerde görüyordur. Normal bir yol var, yayalar geçiyor vesaire. Bunu sentetik olarak, yani yapay zekanın işte nasıl metinden görüntü üretiyorsak aynı şekilde onlar da tam böyle otonom araç nasıl bir yol görürdü şeklinde bir model oluşturmuşlar. Bu çok önemli bir şey çünkü siz bir otonom araç ürettiğinizde milyonlarca farklı veriye ihtiyacınız oluyor. Ve bunu her seferinde bir aracı yola çıkarak yaptırmanız oldukça tehlikeli. Yani bir yayanın aralarına ya da gerçek sokaklara otonom araçları salmanız bir kaza riski oluşturuyor.
Ki o risklerin ne kadar gerçeklik boyutu olduğunu da daha önce gördük belirli kazalarda. Evet.
Evet, yani buna benzer birçok kaza da yaşandı. Böyle olunca işte bu sentetik veri meselesi oldukça önem kazandı. Yani nasıl bir otonom araçları sentetik veriyle daha iyi işler hale getirip bu kaza riski olmadan bu modellerin daha iyi çalışmasını sağlayabiliriz.
Bir nevi test sürüşü olarak anlayabildim, doğru mu? Yani evet. Real anlamdaki test sürüşü yapmak yerine sentetik veriler üzerinden gelişim sağlanıyor. Böylelikle maddi kaza ve riskler de minimuma indirilmeye çalışıyor herhalde.
Kesinlikle, kesinlikle. Yani böyle düşünmemiz mümkün. Biz nasıl örneğin bilgisayarda belki yarış oyunu oynayanlar olmuştur.
Evet.
Ona benzer bir şekilde, ama tabii daha gerçekçi bir ortam, evet. Bir oyun ortamı değil. Gerçeği simüle eden bir ortamda bu sürüşleri gerçekleştiriyorlar. Bir diğer modelde yine Wave AI'den çıkan, bu çok önemli bir mesele, Lingo 1 modeli. Şimdi şöyle bir şey var. Aslında derin öğrenme modellerinde çok büyük modellerden bahsediyoruz. İşte milyarlarca, trilyonlarca parametrelerden bahsediyoruz. Bunların şöyle bir handikapı var. Biz bu modellerin bazen doğru sonuç verse bile neyi neden yaptığını anlamıyoruz. Yani evet, sana diyor ki burada işte bir böyle bir olay gerçekleşiyor. Ama bunun neden olduğunu siz o parametreler arasına bir insan gözüyle bakıp hangi yerde nasıl bir işlem yaptı da bu sonuca ulaştı, bunu söyleyemiyorsunuz. Ama şimdi bu otonom araçlara geldiğimizde, sen mesela neden yolun ortasında şu an duruyorsun? Yani bu otonom araç neden şu an yolun ortasında duruyor? Neden şu an gidiyor? Neden bu aracı solladı? Ya da neden sollamıyor? Bunlara dair bir açıklaması olmazsa bu sistemlere güvenmemiz oldukça zor olur. Lingo 1 de aslında bu problemin bir karşılığı. Yani bu probleme çözüm oluşturmak için yapılmış bir model. Yaptığı şey bu. Şu aslında yine büyük dil modelleri, bahsettiğimiz daha önceden büyük dil modellerini bu sürüş testleri için kullanıyor. Yani örneğin bir hamle yaparken bu otonom araçlar diyor ki işte ben şu an kırmızı ışığı görüyorum ve o yüzden şu an duruyorum. İşte yeşil ışık yandı, o yüzden şu an geçiyorum. Önümdeki araç işte durmuş, o yüzden şu an onu solluyorum.
Gerekçelendirme yapabiliyor en azından.
Kesinlikle. Bunları insanın anlayabileceği şekilde sözel olarak sunuyor. Bu da oldukça yani otonom araçlar için önemli bir mesele.
50 yıl sonra tamamen artık insanlardan bağımsız normal otonom araçlar düşünebiliyor musunuz? Hatta eskilere dönüp ya nasıl gerçekten bu kadar tonlarca ağırlığı olan tırları, kamyonları ya da araçları biz insanların tamamen o anlık kendi keyfi durumlarına bağlamışız gibi böyle bir sizce görüntü senaryo var mı?
Ya ben açıkçası böyle çok fütüristik tahminlerde bulunmayı seven biri değilim. Biraz evet. Böyle dikkat ederim bu konularda. Evet. Ama şöyle söyleyebilirim en azından. Yani diğer bu konuda böyle saygıdeğer fütüristlerin işte Elon Musk bunlardan biri belki sayılabilir. Buna benzer işte eski Google'ın kurucuları Ray Kurzweil, buna benzer isimler. 50 yılı mesela çok uzun bir süre olarak göreceklerdir. Yani bundan belki 5 sene sonra, belki 10 sene sonra otonom araçların birçok yerde faal olarak çalıştığını, yani gerçekten ana paradigma haline geleceğini, hatta belki bazı yerlerde yani 50 sene sonra insan sürücü görüp görmeyeceğimiz meçhul diyebiliriz. Yani bu kişilerin genelde tahminleri bu şekilde. Ben ihtiyatlı konuşmaya her zaman çalışıyorum çünkü 2000'lerin başında da mesela benzer açıklamalar yapıldı. Yani bundan 5 sene sonra işte böyle yapay zeka göreceğiz, otonom araçlar başlayacak.
Uçan arabalar olacak diye.
Evet evet. Ya buna benzer her zaman spekülasyonlar oluyor. Bazıları gerçekleşiyor, bazıları gerçekleşmiyor. Ama otonom araçlar için en azından durumun belki kısa vadede olmasa da orta ve uzun vadede oldukça açık olduğunu söyleyebiliriz.
9. videomuz var. Burada da ilk otonom yazılımından, mühendisinden bahsediyorsunuz. 9. görselde. Evet.
Burada aslında genel bir giriş yapayım önce. Yani mesleki yapay zekalardan bahsettik. İşte ilk grafik tasarımcılardan konuştuk. Yani bu metinden işte resim, video üretenler nasıl bir sonuca sebep olacak? İşte bu insanların işinden elinden alacak mı? Aslında ilk olarak yazılımcılar şöyle bir şey yaptılar ve kendi bacaklarına sıktılar. Yani ilk olarak yaptıkları şeylerden biri otomatik bir yazılımcı geliştirmek oldu yapay zeka modeliyle. Bu Cognition Lab'dan çıkmış, kodlama ve yazılım konusunda uzman Devin adlı bir model oldu ve yine geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada oldukça ses getirdi. Ses getirmesinin sebebi şu oldu aslında biraz. Şimdi bu özel bir model. Yani büyük dil modelleri gibi her konuda çalışan bir model değil. Yazılım konusunda uzmanlaşmış bir model. Biz aslında GPT ile ya da diğer modellerle biraz böyle şeyler yapmaya çalışıyorduk. Yani biz işte yazılımın bir kısmını verelim, kodun bir kısmını verelim. Bakalım GPT bunu düzeltiyor mu gibi. Bazı konularda başarılı oluyordu. Ama Devin'in şöyle bir farkı var. Bu otonom bir yazılım modeli. Bu ne demek? Yani kendisi siz böyle sürekli ona bir kod vermeden, sürekli ona bir şey sormadan kendisi mesela bir kod alanına girip oradaki hataları tespit edip oradaki düzeltmeleri yapabiliyor. Ve de bunu oldukça büyük bir başarımla yapıyor. Mesela önceki modellerden 7 kat daha iyi yaptığı raporlanmış. Yani bu çok büyük bir rakam. Gerçekten orada büyük bir sıçrayış görüyoruz. Öyle olunca yani bu yazılım konusundaki yapay zeka modellerinin de ileriki aşamalarda oldukça kullanılacağını ve yazılımcılar için belki problemler oluşturacağını da söyleyebiliriz.
Evet, bu aslında ilk bölümde sormuştum biraz bu grafik ve yazılımcılarla ilgili problemler gözüküyor. Evet. 10. görselimize gelirsek.
Burada tabii çok farklı bir uygulamadan bahsedeceğim. Yine Meta AI'ın diplomasi olarak bilinen bir oyuna yaptığı, strateji oyununa yaptığı bir yapay zeka modeli. Bunun ilginç yanı şu. Öncelikle diplomasiyi çok kısa bir şekilde açıklayayım. İşte 1901 yılındaki Avrupa'dan 7 tane ülkenin kendi aralarındaki böyle diplomatik hamleleri oldukça basitleştirilmiş bir şekilde dil üzerinden yaptıkları bir oyun. Yani işte ben buraya saldıracağım ya da ben işte seninle anlaşma yapmak istiyorum gibi böyle 7 ülkenin kendi aralarında gizli anlaşmalarla hamleler yaptığı ve herkesin aynı anda işte bir turn sonunda bir hamle yaptığı ve belki de insanların işte oradaki ülkelerin birbirine şaşırdığı. Çünkü mesela seninle anlaşma yaptığını söylüyor ülke ama o anlaşmayı gerçekleştirmiyor. Sen o hamlenin sonunda bunun farkına varıyorsun. Böyle ilginç ve karmaşık bir oyun aslında bu. Yani oynanış itibariyle basit ama oldukça farklı böyle bilişsel yetenekler gerektiren bir oyun. Burada Mete Ayay Cicero adlı bir yapay zeka modeli geliştirdi ve bu modelin şöyle bir özelliği var. İlk başta bu diplomasi oyunun oynandığı web sitesinde bu Cicero'nun bir yapay zeka modeli olduğu söylenmeden oyunlara katılması sağlanmış. Ve işte yaklaşık olarak 82 insana karşı 40 tane farklı oyun oynuyor bu diplomasi üzerinden. Ve diğer bütün oyunculardan ortalama olarak 2 kat daha fazla puan kazanıyor. Yani
inanılmaz bir şey.
Kesinlikle. Yani çok karmaşık bir şeyden bahsediyoruz. Yani metin olarak işte sana ben bu anlaşmayı yapacağım, ben bu ülkeye saldıracağım, ben burada bunu yapmayı planlıyorum deyip oradaki diğer 6 ülkeyle diplomatik hamleleri sağlayıp insan oyunculardan 2 kat daha fazla puan kazanmak acayip bir durum.
Bu sadece satrançta yenmeye benzemez.
Kesinlikle.
Çünkü satrançtaki kodlamalar ve ihtimaller uyarıcılarla herhangi bir oyundaki kaç oyuncu var demiş hocam? 40
82 oyuncu da oynanmış oyuncu, 40 evet. Oyun. Yani şöyle 40 bir şey var. Dediğiniz gibi mesela bir satrançta ya da Go'dan bahsederken mekanik hamlelerden bahsediyoruz. Evet. Yani normal o taşı aldın oraya koydun gibi durumlar. Ama burada insan etkileşimlerinden bahsediyoruz. Yani bir diyalog mesela güven oluşturman gerekiyor. Evet. Yani hamlelerde bir sonraki hamleyi mesela sen bir anlaşma yaptın onu gerçekleştirmedin. O zaman güveni sarsılacak ve sen oyunda o kişiyle anlaşma yapamamaya başlayacaksın. Buna benzer birçok şey.
İnandırıcı burada çok ön planda olacak
kesinlikle.
Vesaire. Evet.
Kesinlikle. Yani böyle bir model gerçekleştirdiler ve bunun sonucu olarak tabii şunu da söyleyebiliriz. Yani ileride böyle uluslararası ilişkilerde, diplomatik hamlelerde yabancı ülkelerle yapılan yine belki yapay zeka destekli modeller kullanılabilir demek mümkün.
Çok ilginç. Hı. Şimdi biraz futbola gelelim. 11. Evet. Görselimiz var. Hı hı. Futbolda da ki bugün hani milyarlarca insanın ilgisini çeken bir sektörden futboldan bahsediyoruz. Hı hı. Futbolda ne gibi gelişmeler var?
Futbolda da oldukça ilginç gelişmeler oldu. Liverpool'la eskiden Google'ın desteklediği ama şu an DeepMind olarak kendi başına bulunan şirketin yaklaşık 2018-2019'dan beri bir anlaşması var. İşte bu yapay zeka modellerini nasıl futbol taktiklerine kullanabiliriz şeklinde. Bununla alakalı 3 senedir böyle farklı modeller çıkardılar. Ama en son çıkan model Taktik AI adında bir model. Görselini yine seyircilerimiz izliyorlardır. Bunun şöyle bir özelliği var bu modelin. Futboldaki belirli bir şeye odaklanmış durumda. Bu da köşe atışları. Yani köşe vuruşlarında biz nasıl bir taktik izlersek hem...
Oyuncuların o zaman özelliklerini bilmesi lazım. Örnek veriyorum tamamen. Boy ortalamalarına belki bakabilmesi lazım. Hı-hı. Kalecilerin... Hangi alanlara zayıf olup olmadığı ile ilgili belirli analizler falan mı ancak yapacak ki buna göre bir taktik olsun? Mesela Fenerbahçe'de bugün en çok eleştirilen şeylerden bir tanesi duran top.
Kesinlikle yani burada birçok farklı veri var. Yani işte oyuncuların fiziksel özellikleri bunlardan biri. İşte kafa topuna çıkmış olmaları, daha önceki istatistikleri yani köşe vuruşlarında nasıl bir performans sergiliyor bu oyuncular. Daha önceki köşe vuruşu organizasyonlarında hangi parametreyi değiştirsek gol atma olasılığımız artardı şeklinde bir... çalışmalar oldu. Burada tabii ilginç bir anekdot da şu. Yani özellikle Liverpool'un ve DeepMind'ın köşe vuruşuna odaklanmasının sebebi 2019 yılında yaşanan bir hadise bitiriyorlar. Bu da onların bu köşe vuruşu taktiklerinden oldukça etkilenmesine yani bunlar üzerine biraz daha böyle yoğunlaşmalarına sebep oluyor. DeepMind'ın da yine buraya odaklanması yani yapay zeka sistemlerinin son çıkanını buraya odaklaması. Bu yüzden.
Geldim.
Kesinlikle. Özellikle asistan olarak yani dediğiniz gibi yardımcı olarak bu sistemlerin kullanılması bence oldukça yakın zamanda gerçekleşebilir. Evet tam olarak bir teknik direktörü belki yapay zeka tek başına görmek için biraz daha vakte ihtiyacımız var. Ama asistan olarak yani bir teknik direktörün bir tarafta belki insan asistana dönüp bir tarafta da yapay zeka asistana böyle bir ekrana bakarak ne gibi analizler yaptığını, nasıl bir taktik değişimi olması gerektiğini ondan da tüy alarak gerçekleştirdiği durumları bence çok yakın zamanda görebiliriz.
Şimdi son iki dakikamız kaldı hocam programı bitirmeye. O zaman şunu sorayım. Şimdi bir futbol kulübü olarak düşünelim. Bu aynı zamanda rakibi de analiz etmiş olmayı gerektirmez mi aslında? Çünkü biz birçok defa kendi stratejimizi belirlerken değil mi? Mesela hep ne derler? İşte biz Fenerbahçe'nin offside taktiğini çözdük artık. Veya işte hangi oyuncuların neler yapabileceğini gördük. İşte 8 maçtan sonra, 10 maştan sonra çözülebiliyor bu taktik. Burada sadece kendi takımımız değil, karşı tarafı da aslında bir nevi analiz etmesi herhalde beklenebilecek bir unsurdur.
Kesinlikle. Yani bu zaten aslında yapılan bir şey şu açıdan, yani insanlara yapılan bir şey, oyunculara mesela karşı takımın böyle bir maçları izletilir. İşte son birkaç maçı orada nasıl bir taktik izlemişler, bunlar üzerinde işte bir pozisyonda bunu yaptılar, bakın işte biz de böyle bir şey yaparlarsa böyle yapmalıyız, bu taktiği kullanıyorlar şeklinde analizler yapılıyor.
Hatta maç penaltıları kalırsa rakip takımın kalecisinin nerelerde daha çok gol yediğini, değil mi? İşte sağ tarafın mı sol tarafın mı daha zayıf olup olmadığına kadar şuraya atın gibi böyle bir takım tavsiyeler hep
kesinlikle vardır. Yani sayısal olarak zaten bu işlem yapılıyor. İşte sağ tarafa mı daha çok atladı, sola mı daha çok atlıyor, buna benzer. Ya da vuran kişiler içinde sağa mı daha çok vuruyor, sola mı daha çok vuruyor şeklinde böyle analizler yapılıyor. Bunun tabii faydası şu olacak. Yani yapay zekayla siz bu analizleri yaptığınızda oyuncuları bir odaya kapatıp işte saatlerce video üzerinden analiz yapmak yerine, onlara bir şeyler izletmek yerine belki bu süreyi 15 dakikaya çekip onlara böyle kompakt bir şekilde neler yapacağını söyleyip daha sonra geri kalan vakti de daha böyle antrenmanlara ve bunları çalışmaya ayırma şansınız olur.
Harika. En azından süreden artık tasarruf olacak gibi gözüküyor ve daha belki gerçekçi analizler, daha gerçekçi tavsiyeler de bizi bekliyor olabilir. Sevgili hocam çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ediyorum.
Yorduk sizi, buraya kadar geldiniz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık olsun, ayağınıza sağlık olsun. Daha nice inşallah programlarda görüşmek ümidiyle diyorum. Efendim, akademisyen Furkan Özçelik bugün bizlerleydi. Muhakemede görüşmek üzere diyoruz. Selametle.